Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra değerli konuğumuz Sayın Eczacı Selim Hazineci ile birlikte programımıza devam ediyoruz. Selim Bey, aradan önce siz demiştiniz ki karaciğerin içe dönük olan hücreleri, yani çeper hücrelerinin böyle parmaklar şeklinde birbirlerine geçmiş olduğunu ve bunun sebeplerini söyleyecektiniz ki biz de o sırada ara verdik. İsterseniz buradan devam edelim.
Tabii, estağfurullah. İç hücreleri değil, yani karaciğerin asıl hücreleri bu anlatacaklarım. Demin bahsettiğim de bu, başka bir şey vurgulamak için, bir tasarımı vurgulamak için de bu glison kapsülünün kapsülüyle temas eden hücre duvarları düz. Fakat karaciğerin kendi hücreleri böyle mikrovili dediğimiz parmaksı küçük ince uzantılarla dolu. Bunlar böyle hücreler birbirlerinin içine, seyircilerimiz ellerini açıp iki ellerinin parmaklarını birbirlerine birleştirirlerse daha net anlaşılacak. Parmakların böyle birbirine geçmesi gibi hücre duvarı da birbirine geçmiş durumdadır. Bunu hemen dinleyicilerimizden makine mühendisleri, endüstri tasarımcıları oradaki mucizeyi çok netler anlamışlardır da. Buradaki amaç şudur: kanla hücre duvarının yüzey temasını maksimum arttırarak alışverişi en kolay hale ve en çok hale getirmektir. Yani burada müthiş bir tasarım var. Glison kapsülüyle o etraftaki zarla da böyle bir alışveriş olmayacağı için böyle bir yapılanmaya da ihtiyaç yok. Yani burada şunu görüyoruz: tam olması gereken yerde, tam olması gerektiği şekilde bir tasarım var.
Selim Bey, bir de çok satır arası bir işarette bulundunuz. Karaciğerin yeri. Benim bildiğim kadarıyla böyle parmakla dışarıdan dokunup dolaşabileceğimiz bir organ değil herhalde.
Evet, parmakla biraz derinde kalıyor. Bu diyaframın sağ altında kalıyor. Midenin de altında
sanki
kalıyor.
Sanki özel bir koruma altına alınmış gibi duruyor.
Çok doğru söylüyorsunuz. Hem özel bir koruma altına alınmış, hem de biraz evvel bahsettiğim gibi mideden ve ince bağırsaktan gelen, yani bağırsak sisteminden gelen kanların ilk etapta oraya ulaşması gerekiyor. Bu çok önemli. Hepsine çok yakın yerde. Ağır bir organ olduğu için de vücuttaki dengeye de uygun bir yere yerleştirilmiş. Diyaframın sağ altı, midenin hemen sağ altı. Bütün sistemde çok özel bir yeri var. O tam da oraya yerleştirilmiş vaziyette karaciğer. En mükemmel tasarlandığı ve en mükemmel uyum gösterdiği yer, o demin sizin bahsettiğiniz gibi, diyaframın sağ alt kısmı. Ben şimdi karaciğerin başka bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Karaciğer büyük bir limana benzetiriz demiştik başında. Limanları da biliyoruz. İşte dünyanın her bir tarafından, diğer şehirlerden birçok ürün gelir. O ürünler gerektiği şekilde depolanırlar. Gerektiği şekilde istiflendikten sonra da gereken yerlere gerektiği zamanlarda gönderilirler. Burada da çok büyük bir organizasyon vardır. Demin bahsettiğiniz o rafineriye yakın alanlarda, çok büyük alanlarda, çok büyük iş makinalarıyla, çok büyük sistemlerle, bilgisayar sistemleriyle ne nereden gelmiş, nereye gidecektir, ne işe yarar, hangi şeyle çıkışı olacaktır. Bunlar hepsi belirlidir. Karaciğer de aynı bu şekilde. Demin o bahsettiğim mide ve bağırsak yolundan gelen bütün besinler ilk başta karaciğerde tutulurlar. Eğer vücudun karbonhidratlara ihtiyacı varsa hemen vücuda, dolaşım sistemine karışacak şekilde gönderilirler. Eğer karbonhidratlara ihtiyacı yoksa o an için, daha sonra vücudun böyle bir şeye ihtiyacının olduğunu bilerek kendi hücrelerinde, yani karaciğer kendi hücrelerinde, bu demin bu işlemleri yapan hücreler depolama görevini de yapmaktadır. Aynı şey yağlar için de geçerlidir. Aynı şey proteinler için de geçerlidir. Yani neyin ne zaman nerede olması gerektiğine karaciğer kandaki sisteme bakarak, neye ihtiyacı olduğuna bakarak karar vermekte ve böyle hayati bir görevi de yapmaktadır. Eğer şöyle bir şey düşünseydik, böyle bir kontrol mekanizması olmasaydı, karbonhidrat geldiği gibi karbonhidrat gitseydi, vücudun ihtiyacı yok, atılacak ya da daha fazla işte şişmanlamaya sebep olacak. Yağın ihtiyacı yokken yağ verilecek ve bu sefer ihtiyaç varken yağ alınmamışsa ne olacak? Vücut bu sefer o tür besinlere eksinim içinde olacak. Dolayısıyla da vücut yine çalışamayacak halde olacak. Bu da çok önemli bir görev.
Şimdi Selim Bey, anlattığınız gibi belki ikinci defa böyle bir konuya vurgu yapmış olacağım ama evet, gerçekten çok şaşırtıcı bir şey. Çünkü yine bu anlattığınız şey iş sektöründe, özellikle de imalat yapan sektörde çok ciddi bir bölümdür. Evet. Yani stok ve bu stoğun doğru ve zamanında edinilmesi, doğru kullanılması, uygun sevkiyatlar yapılması vesaire, bu çok ciddi bir şeydir. Ve biz bunu yine bir et parçasından bahsederek yapıyoruz. Yani şu anda yani gerçekten insan söyleyecek bir şey bulamıyor. Yani böylesine büyük bir organizasyonu.
Evet.
Ve ayrıca rafineri, demin konuştuğumuz rafineri hadisesi zaten başlı başına bir mucizevi bir yön. Ayrıca böyle bir stok kontrol gibi bütün vücudun ihtiyaçlarını orada görebilen bir sistem olduğunu konuşmak da ayrıca bir şaşırtıcılık. Ve bunların ikisinin iç içe geçmiş olması, o küçücük 2 kiloluk bir et parçası içerisinde böylesine komplike işlerin oluyor olması ancak tek bir şey düşündürebilir.
Üstün bir akıl sahibi, kesinlikle, üstün bir yaratıcının olduğunu gösterir.
Yani buna vurgu yapmadan kendimi alamadım. Çünkü gerçekten çok şaşırtıcı, harika bir işlevlerden bahsediyorsunuz burada.
Evet, şimdi demin siz bahsettiniz. Bir rafineri çok büyük bir alana kurulmuş durumda. Minimal çok büyük bir alana kurulmuş durumda. Ve bu rafineri dediğiniz zaman geçenlerde gördük. Bir yangın çıktı. Ülke ekonomisi gitti gidiyor şeklinde bir yaklaşım oldu. Bir limana Allah korusun bir şey olduğunda o ülkenin belki atar damarlarından bir tanesi kesilmiş oluyor. Ve her birisi de iç içe değiller. Yani birinin görevi ayrı, rafinerinin görevi ayrı, bir bambaşka bir şehirde kuruluyor. Limanın görevi ayrı, yüzlerce kilometre ileride başka bir yerde kuruluyor. Ve bir ülke için birçok rafineri, birçok liman kuruluyor. Bunların hepsi aynı anda karaciğer tarafından tek bir organizasyonla yapılıyor. Demin de sizin bahsettiğiniz gibi bu organizasyonu yapanlar da küçücük mikroskobik hücreler. Ve bu hücrelerin şuurlu olması da imkansız. Yani bir beyine sahip değiller. Bir düşünce yapısına sahip değiller. Biz şunu yapalım, böyle yapalım tarzı bir şeyleri yok. Sadece kendilerine emredildiğini yapıyorlar. Yani peki, tamamen Allah'ın söylediklerine boyun eğmiş vaziyette kendi görevlerini yerine getirmekler.
Yani bu konuda evrim savunucuları, malum evrim savunucuları bütün canlılığın tabii aynı zamanda canlıların organlarının da küçük aşamalı bir vaziyette kendi kendilerine tesadüfen olabileceklerini söylerler.
Evet.
Şimdi bu kadar fonksiyonu üstünde barındıran, bırakın karaciğerin tümünü, bir tek karaciğer hücresinin dahi olması mümkün müdür? Yani bu, daha doğrusu mümkün olmadığını biz biliyoruz ama
evet,
onların bu konuda getirdiği bir açıklama var mı?
Şimdi evrimciler karaciğer konusuna pek girmek istemiyorlar. Çünkü biraz sonra da vücuda giren zararlı maddelerin zararsız hale getirilmesini anlatacağım. Şimdi evrim teorisine göre bir takım deneyimler var ve o deneyimlere göre hayatta kalan canlı evrimleşerek bir üst modele geçiyor. Bir üst yapıya geçiyor. Vücutta çok önemli bir sistem var, karaciğer, ve bu karaciğerin de yerine getirdiği çok önemli bir görevi var. Bizim de bilmediğimiz bir görev bu. Zararlı yiyecek maddelerinin vücuda girdikten sonra dolaşım sistemine karışmasını engellemek. Evrimcilerin iddia ettiği gibi olsaydı vücuda ilk giren zehirli maddeyi karaciğer tanımayacağı için hemen o zehirli madde vücuda yayılacak ve hayat fonksiyonlarının durmasına sebep olacaktı. Bu sefer de o zaman karaciğerin ikinci bir nesle bu madde zehirlidir, aman dikkat edin bunu ayırın deme şansı olmayacaktı. Bunun tesadüflerle de olması mümkün değil. Böyle bir bilginin işte şu madde girerse zehirlidir, şu madde girdiği takdirde bu reaksiyonları yerine getireceksiniz. Bunun sebebi de işte kanda çözülmeden şeye kadar, böbreklere kadar ulaşması, böbrekten de bu zararlı maddenin atılması, atılıp vücuttan def edilmesi gerekir tarzı bir yapıya da, bir şuura da karaciğerdeki o küçücük hücrelerin sahip olması mümkün değil. Burada da yine çok üstün bir tasarımcının tasarımını görüyoruz burada.
Selim Bey, siz böyle bir konuyu bizlere aktarabilmek için kaç yıllık bir eğitiminiz var? Yani ve siz bu eğitiminize dayanarak karaciğer hücresinin yaptığı görevi yerine getirebilir misiniz?
Kesinlikle mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Ben işte bu zehirsizleştirme ile ilgili konuda bir anımı anlatacağım. Eczacılık Fakültesi'nin 3. sınıfındayız. O sınıfa gelene kadar da botanik ilmini aldık, anatomi ilmini aldık, ilaç kimyasını öğrendik, arkasından farmakoloji öğrendik. Bayağı bir ilim aldıktan sonra, bir bilgiler bize yüklendikten sonra toksikoloji dersinde vücuttan zehirli maddelerin atılımı anlatılıyordu. Vücuttan zehirli maddelerin atılımı esnasında da en önemli organ olarak karaciğer anlatıldı. Karaciğerin bir reaksiyonu vardı, glikuronidasyon. Ben bu kelimeyi telaffuz edebilmek için 3 kere 4 kere arka arkaya çalışmıştım o zaman, hatırlıyorum. Glikuronidasyon sonucunda demin bahsettiğim işlemlerden geçen zararlı maddeler vücutta hiçbir şekilde emilmeden idrara karışarak üre halinde atılıyor. Bu şöyle oluyor, vücut karaciğer glukuronik asit diye, bu 500 fonksiyonundan bir tanesi, glukuronik asit diye bir maddeyle bu zararlı maddeyi bir muameleye tutuyor. Bu muameleden sonra da bir kompleks oluşuyor. Bu komplekste hiçbir şekilde vücut tarafından emilmiyor. Böyle bir sistemi karaciğerin bilmesi imkansız. Ben o yaşıma gelmişim, o kadar şey öğrenmişim, orada duyuyorum ve hayretler içinde kalıyorum. Böyle bir sistemi de karaciğer ben doğduğumdan beri yapıyor, siz doğduğunuzdan beri yapıyor. İşte bütün yüz binlerce dinleyicimizin doğduğu andan beri bu işlemi karaciğerlerimiz yapıyor. Hiçbirimizin de haberi yok ve reaksiyon da çok karmaşık bir reaksiyon. Bu sizin söylediğiniz şeye bir parça cevap olmuştur herhalde.
Evet. Evet Selim Bey, böylesine güzel bir konuyu bize aktarırken herhalde bir programda bunları halledebileceğimizi düşünmemişsinizdir. Nitekim de öyle oldu. Yönetmenimiz bize uyarıda bulunuyor, süremizi aştık diye. Ben isterseniz bir dakika içerisinde size rica etsem tüm konuyu bir özetleme imkanınız olur mu?
Dediğiniz gibi daha benim burada anlatacak önündeki notlarda çok şey var. Burada karaciğerin kılcal damarlarının özellikleri vardı. Mesela karaciğerdeki bir takım enzimlerin sindirime yardımcı olması vardı. Mesela vücutta midede yağlar parçalanamaz. Yağlar ne zaman ki ince bağırsağa ulaşır, o zaman parçalanmaya başlar ama onu da karaciğerin gönderdiği bir salgıyla, safra salgısıyla ince bağırsak parçalattırır. Mesela böyle bir sistem vardı. Bunu anlatsam zaten herhalde bir program daha olurdu.
Evet. Umarım sizi yine başka bir programda yine inşallah misafir ederiz ve bu konuyu da detaylı üzerinden geçeriz.
Kılcal damarları vardı. Kılcal damarların normal vücuttaki sisteminden çok daha farklı bir sistemi vardı karaciğerin içindeki. Deminden beri anlattıklarımı da göz önünde bulundurursak, işte dev bir rafineri, dev bir liman, dev bir organizasyon, dev bir kimya fabrikası ve çok büyük bir ilim. Şimdi bunların hepsi bize bütün bunları kendi kendilerine yapmadıklarını gösteriyor. Yani bunları, bütün bunları kendi kendilerine keşfetmiş olması da mümkün değil bu hücrelerin. Bu durumda karaciğerdeki her detayın belirli bir plan doğrultusunda düzenlendiğini gösteriyor. Ve bu kusursuz planınsa kuşkusuz tesadüflerin eseri değil de üstün bir aklın eseri olduğunu görüyoruz. Bu üstün akıl Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Allah bir ayetinde bildirdiği gibi, Rum suresinin 26. ayeti, göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Karaciğer hücreleri de, diğer hücrelerimiz de hepsi Allah'a boyun eğmiş durumdalar. Allah ne yapmalarını emretmişse onları yapıyorlar. Hiçbir şekilde kendilerinin şuurları yok. Hiçbir şekilde tesadüflerle böyle muazzam sistemler oluşamaz.
Gerçekten çok kapsamlı bir konuyu burada söyleşmeye çalıştık. Çok kısa bir süre içerisinde bunca bilgiyi değerli dinleyenlerimiz umarım hepsini kaydedebilmiş ve akıllarını tutabilmişlerdir. Bence anahtar bir cümle olması gerekseydi, bir karaciğer hücresinin 500 kadar fonksiyonu yerine getirebildiğini ve çok farklı alanlardaki fonksiyonlar olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz, değil mi?
Yok, kesinlikle.
Peki. Evet değerli dinleyenler, bir Yaratılış Gerçeği programının böylece sonuna geldik. Bir dahaki Yaratılış Gerçeği programında yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.